Yayınlanması kaydıyla podcast'inin bu bölümündeki konuğum gazeteci, araştırmacı ve belgesel yapımcısı Rıdvan Akar. Akar gazeteciliğe 1984 yılında Türk Haberler Ajansı'nda başlıyor. 84-95 yılları arasında Söz, Ekonomik Panorama, Tempo dergilerinde ve Milliyet'te ekonomi gazetecisi olarak çalışıyor. 1995 yılında ise 15 yıl boyunca çeşitli görevleri üstleneceği 32. günde çalışmaya başlıyor. 2000'li yılların sonlarında ve 2010'ların ilk yarısında CNN Türk'te Gündemin Rengi, Hayatın Tanığı ve Habere Dair programlarının yapım ve sunumunu üstleniyor. 30 yılı aşkın kariyerinde CNN Türk Haber Müdürlüğü, Beşiktaş Spor Kulübü İletişim Danışmanlığı, Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu'na basın danışmanlığı yapan Akar, Bir Gün ve T24 gibi çeşitli haber mecralarında köşe yazarı olarak yer alıyor. Aralarında portrelerin de yer aldığı, tarih ve azınlık meselelerine dair 20'ye yakın kitabın yazarı olan Rıdvan Akar, güncel olarak öğretim görevliliğine ve Gerçek Gündem Haber Sitesi'nde gazetecilik çalışmalarına devam ediyor. Şu anda Podbi Medya'nın stüdyosundayız. Karşımda Rıdvan Akar oturuyor. Hoş geldiniz Rıdvan Bey. Nasılsınız?
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Dinleyenlerin de daha rahat bir şekilde takip edebilmesi adına olabildiğince kronolojik olarak ilerlemeye çalışacağım söyleşi akışımızda. Yani dile kolay 30 yılı aşkın bir kariyerden bahsediyoruz. Yaklaşık 10 yıl boyunca çeşitli mecralarda ekonomik gazeteciliği yaptıktan sonra 95 yılında 32. günle ekranlara transfer oluyorsunuz. Burada hem bir alan hem de bir format değişikliği söz konusu. Bu iki majör değişikliğin sizde yansımaları nasıl oluyor? Bocaladığınız yerler oluyor mu?
Şimdi aslında ben yazılı basın ve dergicilik yaptığım dönemde çeşitli ustalarımdan yazma konusunda belli hasletler edindim. Kendisilerine her zaman minnetle andığım Mustafa Sönmez ve Necati Doğru. İkisi de ekonomi gazetecisi. Ve bu dönemde yazı yazma konusunda kendimi her ne kadar geliştirdiysem de bir parlayan yıldız vardı. Ve o parlayan yıldız televizyon gazeteciliğiydi. Hani biz imzalarımızla gazetelerde görünür olduğumuzda bundan büyük mutluluk duyardık. Özellikle de birinci sayfaya çıktığımızda vay anasını bugün birinci sayfada imzam var derdik. Sonra Milliyet Gazetesi yeni tasarımında bize fotoğraflar çektirdi. Meslek büyüklerimiz göğüs hizasından ellerini birleştirerek fotoğraf çektirebileceklerdi. Bizler de kelle olarak çıkacaktık. O bile bizim için çok önemli bir şeydi. Yani bir gazeteci aslında yaptığı şeyin sadece sadası değil de biraz da insanlara sen o musun denilmesinden hoşlanıyor galiba. Dolayısıyla iyi bir şeydi ama televizyon çok daha farklıydı. Ve televizyon gazeteciliğinde de hakikaten hepimizin gıpta ile izlediği boyut 32. gündü. Belki dinleyicilerimiz hatırlamaz ama 32. gün başladığında 1985-90 arasında ve 90'ların ilk yarısında 32. gün başladığında yani yollarda trafik seyrekleşirdi. Yani içine büzülmüş bir Türk toplumunda dünyayı anlatan bir program olağanüstü ilgi çekiyordu. O dönem çalışan arkadaşlarımdan dinlediğim bir minik anekdotla devam edeyim. Mehmet Ali Birand'ın da Alameti Farikası yabancı devlet adamlarıyla görüşüyor olmasıydı. Bir gazetecinin hem İngilizce hem Fransızca soru soruyor olması, üstelik de bunu büyük bir cesaretle soruyor olması Türk toplumunda çok büyük bir sempati ve ilgi yaratmıştı. Bir keresinde bir devlet adamına başvuruyorlar ve diyorlar ki yani biz sizinle röportaj yapmak istiyoruz. Tabii Türkiye'de o dönemde henüz tek kanal var ama o ülke bilmiyor bunu ve diyorlar onlar da tamam ama yani siz bir programınızı tanıtın, reytinginizi söyleyin diyorlar. Onlar da reytingi %75 olarak veriyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz yani bütün televizyonculuk sektörünün 1/4'ünü o sırada onu izliyor ve Türkiye nüfusu. Bunlar da çok abartılı buluyorlar yani ama hatta adamlar acaba noktayı mı unuttu falan diye.
7,5 mu?
Evet ve onun üzerine konsolosluğu arıyorlar ve diyorlar ki ya bu adamlar böyle böyle bir şey söyledi ne kadar doğru. Evet diyorlar onlar öyle. Çünkü tek kanal siyah beyaz ve herkes 32. gün izliyor. Şimdi böylesi bir cazibe merkezi benim için de öyleydi. Hatırlıyorum bir 32. gün programıydı. Evde oturuyordum ve yılbaşı roundup'ı dediğimiz roundup yapıyorlardı. İşte Mithat Bereket var, Can Dündar var, Deniz Arman var. Yani o Cüneyt Özdemir var, eski ekip ve çok pırıltılı bir ekip o ekip. İzliyorum. Onlar da işte bu yılın önemli olaylarını herkes belli bölümleri almış anlatıyorlar. Fakat çok yaratıcı. Yani sadece bir televizyon gazeteciliği değil, o yaratıcılığı da orada görüyorsunuz. Mizansenler, yaratıcılık, tiyatral etki. Şimdiden böyle kıpta ettim ve dedim ki ah keşke ben de burada çalışsam. Yani keşke çalışsam.
O zaman yıl kaç? Hangi yıla giriyoruz?
Sanıyorum 94. Yani ramak var çalışmama. Mart ayında bir kitabım çıktı, İstanbul'un Son Sürgünleri diye. 1964'te Rumların sınır dışı edilmesini anlatan bir çalışma. Protokol icabı ben de Mehmet Ali Biran'da bir tane yolladım. Mehmet Ali Bey de sağ olsun köşesinde bu kitaba atıf yaptı ve işte ne kadar önemli bir tarihsel olay olduğundan bahsetti. Bu çok gurur veren bir şey. Ve Babali teamüllerinde eğer bir meslektaşınız sizi anarsa arayıp teşekkür edersiniz. Ben de aradım ve teşekkür ettim kendisine. O da dedi ki gel bir görüşelim Allah. Yani koşa koşa gittim tabii. Ve bana iş teklif etti. İş teklifi yaptığında havalara uçtum ama içimden uçuyorum tabii. Daha henüz para pazarlık kısmı bitmemiş. En sonunda oradan çıktığımda olağanüstü mutluydum. Çünkü artık bir 32. gün çalışanıydım. 32. gün o dönemde Ankara'daydı. Mehmet Ali Bey bana sen İstanbul'daki işleri yaparsın diye beni delege etmişti. Bu aynı zamanda benim açımdan çok önemli bir açılımdı. Çünkü ekonomi gazeteciliğini bırakacaktım. Yani 9-5 çalışmam gerekmeyecekti. Evimde çalışacaktım. Home office çalışacaktım. 32. gün dosyaları olduğunda dışarı çıkacaktım. O dönemde de kitap çalışmaları yapıyordum. Ve müthiş bir zaman kalacağı öngörüsüyle hareket ettim. Bu da ayrı bir sevinç kaynağıydı benim için. İşe başladım. Bir hafta sonra Mehmet Ali Bey telefon açtı ve dedi ki İstanbul'a taşınıyoruz. 32. günü İstanbul'a taşımaya karar vermiş. İşte o ekipten Ankara'da olan arkadaşlarımız işte Mithat Bereket, Can Dündar ayrıldı. Cüneyt Özdemir ATV'ye gitti ve Deniz Arman'la ben baş başa kaldık. Yeni katılımlarla beraber ve 32. güne yolumuza devam ettik. Tabii benim için çok yeni bir alandı. Ve yeni bir alan olduğu için ne sesimi, ne yüzümü, ne bakışlarımı, hiçbir şeyimi kontrol edemiyordum. İnanın ilk dosyamda yani bir Devrimci Sol dosyasıydı. Devrimci Sol'un gecekondulardaki halk komitelerini anlatan bir dosyaydı. O dosyada böyle yüzüne ışık tutulmuş bir tavşan misali böyle gözlerim açık kala kalmışım. Yani kendimi şimdiden baktığımda Allah'ım bu mu yani bu mu televizyoncu olacaktı diye düşündüğüm bir süreç. Çünkü televizyon gazeteciliği aslına bakarsanız sadece gazetecilik değildir. Televizyon gazeteciliği elinizi, yüzünüzü, mimiklerinizi, sesinizi kullandığınız tiyatral bir atmosferdir. Eğer bu yetilere sahipseniz kamera sizi sever. Ama değilseniz çok kısa süre içerisinde kameranın arkasında bulursunuz kendinizi. Ve bunları kazanmak bir zaman işiydi. Bir sabır işiydi daha önemlisi. Sağ olsun Mehmet Ali Bey o sabrı gösterdi. Kimi zaman hatırlarım işte böylesi bir stüdyo ortamında ben ses almak için girdiğimde karşıma oturur ve ona öyle değil şöyle okuyacaksın, şöyle okuyacaksın diye defalarca bana tekrar ettirirdi. Biz 32. gün ekolünden olan arkadaşlarımızın aşağı yukarı tamamına yakını Mehmet Ali Bey'i mantosundan Can Dündar'ın deyişiyle çıkmış kişileriz. Biraz onu taklit ettik. Biraz onun bize açtığı yoldan gittik. Ama eğer o sabrı, o meslek ustalarım, televizyondaki meslek ustam da büyük bir şans eseri Mehmet Ali Birant'tı. Eğer onun katkıları olmasaydı herhalde şimdi büyük bir olasılıkla gazetecilik deneyimleri dinlenen adam olmazdım.
Tabii o çok zamanım kalacak planınız da sanırım hem İstanbul'a gelinmesiyle.
Büyük bir hayal kırıklığıydı azizim. Yani şöyle söyleyebilirim. Program perşembe günüydü. Pazartesi günü adeta pijamalarımı giyerdim. Ofise girerdim. Ve perşembe gece yarısına kadar hiç uyumadan montajda kalırdık. Yorgun argın işte o yayından sonra evimize gider akşama kadar uyurduk. Müthiş bir yorgunluk ama müthiş bir tatmin ve performans diyebilirim.
Çok çok teşekkürler. O zaman ben 98 yılına zıplıyorum. 98 yılında Gazeteciler Meclisi kuruluyor ve siz de kurucu üyeler arasında yer alıyorsunuz. Gazeteciler Meclisi girişimi nasıl bir ortamda ortaya çıktı? Diğer gazetecilik meslek örgütlerinden farkı neydi? Nasıl bir misyon edinmişti? Meclisin ne gibi faaliyetleri oldu?
Şimdi aslında süreci başlatan etken sendikanın İstanbul Şubesi'nin muhalefet tarafından ele geçirilmesiydi. Ben o dönemde Tempo Dergisi sendika temsilcisiydim. Daha meslek kaygıları olan bir grup insan o dönemde İstanbul Şubesi'ni ele geçirmişti ve daha aktivist bir rol üstlenmişti. Sonrasındaki dönemde işte sendikasızlaştırma sürecinin ardından yine bir grup gazeteci özellikle cemiyetin o dönemdeki bu elitist ve statükocu tavrına tepki olarak Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin İstanbul Şubesi'nin kurulması için girişimde bulunduk. Ve o dönemde hakikaten son derece etkili bir meslek hareketi oluşturduk. O meslek hareketi doğrultusunda Bağbali'de işte Özgür Gündem'in bombalanmasından, gazetecilerin suikastler yapılan gazetecilere anma törenleri, sendikasızlaştırmaya karşı gösterilen çeşitli gazeteler önündeki eylemler ve benzeri bir süreci beraberinde yaşadık. Bu Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin İstanbul Şubesi'ndeki arkadaşlarımız aslında bir potansiyel olarak bir aradalığı sağlamışlardı. 1998'de Gazeteciler Meclisi'nin ortaya çıkması açıkçası belli bir politik geçmişi olan insanların bir araya gelerek biz o politik hareket için nasıl bir çıktı yaratabiliriz kaygısıyla başladı. ÖDP kökenli gazetecilerdi bunlar. 20 civarında gazeteciydi. Biz medyada nasıl bir ivme kazandırabiliriz sorusundan hareketle bir kalabalık ve bir aradalık olduğu görüldüğünde bir dakika. Bunu politik siyasal partiden azade kılalım ve bir meslek hareketine dönüştürelim kararı alındı. O karar doğrultusunda bir çağrı yapıldı. Hakikaten çok ilginç bir dönemdi. Gazetecilerin çok önemli bir bölümünün gayri memnun olduğu bir dönemdi ve çağrı çok büyük bir teveccühle karşılandı. O teveccühle karşılanmasının ardından Taksim'de şimdi Maxim diyeceğim ama belediye, Taksim Belediye Gazinosu'nu bize bila bedeli açmışlardı. Ve biz işte bakalım kaç kişi gelecek diye beklerken bir anda karşımızda yüzlerce gazeteci bulduk. Büyük bir katılım gerçekleşmişti ve o katılımın hemen ardından biz bu meslek hareketini liberter bir hareket olarak kurguladık. Çünkü Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şubesi ile Gazeteciler Meclisi arasında geçen dönemde birkaç farklı meslek hareketi oluşturmaya gayret etmiştik. Örneğin Bağımsız Gazeteciler Birliği diye bir şey oluşturmaya gayret etmiştik. O hareket mesela 90-91 1 Mayıs'larına Bayrampaşa'da kendi pankartıyla katılacak kadar cüretkar bir hareketti. Ama siyasal ayrışmalar nedeniyle de ne yazık ki kuvvadan fiile yeterince dönüşemedi. Orada mesela biz çeşitli mesleki ilkeleri oralarda tartışmış ve konuşmuştuk. Ve Gazeteciler Meclisi'ne o tecrübe, yani Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şubesi, sendika, bu Bağımsız Gazeteciler Birliği vesaire, bunlarda oluşmuş olan birikimi oraya taşıdık. O birikim kendi içerisinde şöyle bir şey vaaz ediyordu. Meslektaşlarımız belli bir liderlik altında buluşmayacaklar. Kolaylaştırıcılar kurulu olacak. Bu kolaylaştırıcılar kurulu kendi içerisinde sürküle olacak. Yani İki ayda bir yeni liderlerimizi seçeceğiz. Liderlerimiz çalışmıyorsa onları geri çağırma ilkeleri koymuştuk. Yani onların yerine yeni atanacaklar. Ve iş yeri meclisleri kurmaya karar vermiştik. Hakikaten de katılım iş yeri meclisleri kurmamıza son derece müsaitti. Ve dolayısıyla Bağbali'nin merkez medyasında ve politik medyasında iş yeri meclisleri kurduk. Yani Doğan grubunun gazetelerinde iş yeri meclislerimiz vardı. Ama örneğin o dönemki Akit gazetesinde ve Zaman gazetesinde de temsilcilerimiz vardı. Zaten diğer sol eğilimli gazeteler çok büyük bir hızla bunu örgütlemiş ve kurgulamışlardı. Gazeteciler Meclisi bir itiraz hareketiydi. Ve aşağı yukarı şunu söyleyebilirim. İstanbul gazetecilerinde neredeyse o dönemde 98 yılı itibariyle her üç gazeteciden birini yalamış olan bir oluşumdan bahsediyoruz. Yani insanların katıldıkları, fikir beyan ettikleri bir oluşumdan bahsediyoruz. Hareket kendi içerisinde sadece toplantılar yapan değil, aynı zamanda aktif olan, işte çeşitli yürüyüşler, Bağbali Şenliği diye Bağbali'de yapılan ilk oldukça büyük ve bir tam pazar gününe yayılan bir şenlik, işte bir arabalı vapurun kiralanmasıyla gazetecilerin kendi arasındaki dayanışma, eğlenme duygusunu geliştirebilecekleri etkinlikler de beraberinde getiriyordu. Ve bütünüyle topladığımız aidatlarla bunu finanse ediyorduk. Hiçbir sponsor almıyorduk. Hatta hatırlıyorum, Babali Şenliği'ne sponsor olarak bir bira firması alındığında bu bir politik faciaya neden olmuştu. Yani nasıl olur da bir sponsordan bira alırsınız diye. Böylesine bir duyarlılık içinde hareket ediliyordu. İş yeri meclislerimiz kendi toplantılarını yapıyorlar ve o toplantılardan ortaya çıkan kararlarını gelip bizlerle paylaşıyorlardı. Bir süre sonra dedik ki acaba biz bu gazeteciler meclisini bir genel olarak diğer illerde de örgütleyip bir büyük bir konfederasyona dönüştürebilir miyiz? Hareketin inmesi bu yönde bize olumlu sinyaller veriyordu. Nitekim Bolu'ya gittik ve Bolu Gazeteciler Meclisi'nin kuruluş sürecini kutladık arkadaşlarımızla beraber.
Ne zamandı bu? Yani
98-99.
Tamam.
Bu dönemde mesela çok benzer bir şeyi ÇGD İstanbul Şubesi'nin kuruluşunda da yaşamıştık. Bizim yarattığımız hareketin büyüklüğü, ivmesi ve heyecanı gazeteciler cemiyetini olumlu yönde etkilemişti. Ve onlarda bir değişim zorunluluğunu beraberinde getirmişti. Örneğin sarı basın kartı ile ilgili konulmuş olan çeşitli engeller ve süreler vardı. O engeller süreler Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şubesi kurulduğunda geriye doğru çekilmişti. 98 Gazeteciler Meclisi'nde ise gazeteciler cemiyeti ünlü basın hak ve sorumluluk ilkelerini hazırlamak durumunda kalmıştı. Bunu bir zamanlama olarak söylüyorum. Belki de kendi aralarında bunu istişare ediyorlardı ama bizlerle mesela bir muhatap olarak, yani gazeteciler meclisini, gazeteciler cemiyeti bir muhatap olarak kabul edip beraber ne yapabiliriz toplantısı yaptığımızı hatırlıyorum. Hatta orada da biraz böyle hafif delikanlı tavırlar gösterdiğimizi de şu anda biraz hafif mahcup hatırlıyorum. Dolayısıyla Gazeteciler Meclisi kendi içerisinde son derece aktif bir hareketti. Fakat dediğim gibi liberter bir hareket olduğu için, yani bir merkezi yapısı, değerleri, ilkeleri, efendim tüzüğü, yönetmeliği olmadığı için bir süre sonra sönümlendi. Sönümlenmesinde merkez medyanın bizi bir sendikal hareket olarak görmesi etkili oldu. Arkadaşlarımızdan bir bölümü işten kovuldu ve biz onlara yeterince sahip çıkamadık. Bu da sönümlenmeyi sağlayan bir etkendi. İkincisi de politik düşünen meslektaşlarımızla muhafazakar medyadaki arkadaşlarımız arasındaki görüş farklılıkları hareketin sönümlenmesinde bir başka etkendi. Bizim temel bakış açımız bu bir meslek hareketiydi ve dolayısıyla öyle kalmalıydı. Kimin hangi görüşten olduğunun önemi yoktu. Biz gazetecilik siyaseti üzerinden bir aradalığımızı sağlamalıydık ama bir grup arkadaşımız bizim gibi düşünmüyordu ve ister istemez hareket sönümlendi. Son bir nüanstan bahsedeyim. 2001'de ölüm orucu eylemleri sonrasında bir grup gazeteci yeniden Muammer Karaca tiyatrosunda bir araya geldik ve ölüm orucu eylemleri ve can kayıpları sonrasında gazetecilerin bir öz eleştiri yapması gerektiğini vurguladık. Çünkü o dönemde yani devlet tarafından oluşturulmuş manipülasyona biz gazeteciler acaba ne kadar alet olmuştuk, bunu tartıştık. O da çok kısa süre içerisinde ya biz bu gazeteciler meclisini yeniden hortlatalım duygusuna neden oldu. Çünkü 2001 ekonomik krizi gazetecileri, yani finans sektöründen sonra gazetecileri vurmuştu. Bunun üzerine Gazeteciler Meclisi yeniden toplandı. Yeniden büyük bir teveccüh gördü. O dönemde Abdi İpekçi heykelinin oradan başlayıp Sabah Gazetesi'ne kadar giden bir hortum eylemi gerçekleştirdik. O dönemde bankaların, insanların gelirlerini hortumladığı
Ege Bank olayından sonrası.
Evet, yani Dinç Bilgin de bununla suçlanan bir gazete patronuydu. Ve dolayısıyla bu tür eylemlilikler oldu ama önceki virüs burada da galebe çaldı ve ister istemez bir süre sonra o harekette sönümlendi.
Anladım. Günümüzde de aslında mesela Cumhuriyet Gazetesi'ndeki sendikalaşmak isteyen gazetecilerin işten çıkarıldığı, sonra işe dönmelerine izin verildiği bir süreç yaşıyoruz. BBC Türkçe çalışanları greve gitti şu günlerde. Bugünümüzdeki baskılarla ne gibi benzerlikler ve farklılıklar görüyorsunuz o döneme dair?
O dönemin daha özgürlükçü olduğunu söyleyebilirim. Gazetecilerin daha politik olduğunu söyleyebilirim ve daha görece daha örgütlü olduklarını söyleyebilirim. Bu dönemde medyanın genel olarak kendi yapısında çok önemli bir dönüşüm ve bir kırılma yaşandı. Medya sahipliği önemli ölçüde dönüştürüldü ve bugün gerek reytingler gerek tirajlar bağlamında baktığınızda işte yüzde, yani resmi rakamları
kastederek söylüyorum. %80'lere varan oranlarda bugün yandaş olarak tanımlanan bir medya yapısı oluşturuldu. Geçmişte biz gazeteciler arasındaki mobilizasyon çok farklıydı. Yani siz solcu bir gazeteci olabilirsiniz ama merkez sağ bir yayın politikası olan bir gazetede ya da bir televizyonda çalışabilirsiniz. Bunda bir beis yoktu. Bugün ise GBT dediğimiz sorgulamalar, işte Twitter'da, Facebook'taki paylaşımlarınız, fotoğraflarınız üzerinden yapılarak özellikle bu biraz önce altını çizdiğim medyaya girişiniz önemli ölçüde engellenebiliyor. Dolayısıyla gazeteciler kendi politik ve mesleki duruşlarını yeterince ve istedikleri ölçüde ortaya koyamaz haldeler. Bu iş güvenliğinden kaynaklanan ve kişisel özgürlüklerini sınırlanmasına kadar giden bir spektrum içerisinde çeşitli riskler barındırıyor. O nedenle bu dönemin çok daha vahim, belki 12 Eylül koşullarıyla mukayese edilebilir olduğunu düşünüyorum. Sizinkine mesela bir katkı olarak söyleyeyim. Mesela Hürriyet Gazetesi'nde de 45 arkadaşımız sendikalı oldukları için üstelik tazminatları ödenmeden işten kovuldular. Nedense basın patronları hiçbir zaman sendika gazeteci olmayı içlerine sindiremiyorlar. Bu kimi zaman işte Cumhuriyet Gazetesi örneğinde olduğu gibi demokrasi, adalet, özgürlük ve benzeri sloganları da kendisine rehber edinmiş olan gazetelerde de aynı sonuçlara yol açabiliyor.
Evet, maalesef. O zaman 2010 yılına gidiyorum şimdi. 2010 yılının Nisan ayında Mehmet Ali Birand'ın genel yayın yönetmeni, sizin de haber müdürü olduğunuz CNN Türk'te yayınlanan Gündemin Rengi programınız yayından kalkıyor. Neden?
Orada aslında bir iç bir şeydi o. Yani Gündemin Rengi iyi bir programdı. Biz de büyük bir keyifle gerçekleştiriyorduk. Bize izah edilmedi. Yani neden yayından kaldırıldığı izah edilmedi. Dolayısıyla hani speküle etmem çok olanaklı değil. Ben o sırada birkaç şapkam vardı yani. Hem 32. gün genel yayın yönetmenliği yapıyordum. Hem CNN Türk Haber Müdürlüğü yapıyordum. Hem Gündemin Rengi'ne çalışıyordum. Belki Rıdvan bu kadarına yetişemeyebilir gibi bir İyi niyetli bir şeyle, yorumla bir A şıkkı söyleyebilirim. B şıkkı da tabii ki haberlerdeki yayınlarımızla ilgiliydi. Hatırlıyorum mesela o dönemde Muharrem İnce'nin çok çok popüler bir meclis konuşması vardı. O meclis konuşmasında 4,5 dakikalık bir konuşmaydı. Sonra sosyal medyada neredeyse milyona yakın tıklanmıştı. Öyle bir popülaritesi vardı o konuşmanın. Biz de Gündemin Rengi olarak bunu aldık ve yayınladık. O yayından sonra Ankara'dan telefon aldığımı hatırlıyorum. Yani o işte çok tepki görüldüğüne ilişkin. Ama bir süre sonra program herhangi bir izahta ve bulunulmadan kaldırıldı.
Nasıl aldınız bu haberi?
Ya işte biz oraya başka bir şey düşünüyoruz. İşte sen de artık kendi diğer işlerine baksana falan.
Hani ama o A şıkkındaki gibi.
Evet, evet. Yani idare-i maslahat içerisinde çözülen bir seçenekti.
Anladım. Aralık 2010'da ise 10 yıldır genel yayın yönetmenliğini üstlendiğiniz 32. gün ile yollarınız ayrılıyor. 20 Aralık 2010'da iş akdinizin Mehmet Ali Birand tarafından haksız biçimde feshedildiğini söylüyorsunuz. Çeşitli hukuksal süreçler başlıyor. Uzun bir süre bu ayrılıkla alakalı da konuşmuyorsunuz aslında. 32. günle yollarınızın ayrılma sürecinden biraz bahseder misiniz? O süreci anlatır mısınız?
O uzun süre hala devam ediyor.
Devam ediyor mu?
Evet. Yani Mehmet Ali Bey'le olan aramdaki kırgınlık dolayımıyla sanıyorum onun bir sonraki aşamalarını da soracaksınız ama hem pişmanlıklarım var, hem de kendimi haklı bulduğum yerler var. Pişmanlıklarımdan en önemlisi hastalığı döneminde yanında olamamaktı. Kör ve egosantrik bir gururun esiri olmuş olmamdı. Dolayısıyla benim için Mehmet Ali Bey hala bir ukdedir. Kendimi haklı olduğumu, yani bir çalışan olarak haklı bulduğum şeyler de var. Ama bunları paylaşmayı da onun anısına saygısızlık etmemek için doğru bulmam. O konudaki duruşum devam ediyor. Her zaman Mehmet Ali Bey'i bir meslek ustam olarak anmayı tercih ediyorum.
Alev Gürsoy Cimine verdiğiniz röportajda haberiniz olmadan işten atıldığınızı söylüyorsunuz. Yani orada bir haber müdürlüğüne geçiş durumunuz var. CNN Türk 32. günde genel yayın.
2014'ten bahsediyor
olabilir misin? Evet, 2014'ten bahsediyorum.
Tamam, şimdi
2014'te verdiğiniz söyleşi Alevgür Soycem'ine. Orada 2010'daki 32. günde yollarınızın ayrılmasıyla alakalı iş değiştirme gerekçesinin size sunulduğunu söylüyorsunuz bir savunma olarak. Yani bugün artık mahkeme tutanaklarında geçtiği için söylememde sakınca görmüyorum. Mehmet Ali Bey ile çalışırken benim haberim olmadan işten atılmışım. Mehmet Ali Bey'in CNN Türk'te genel yayın yönetmeni olduğu dönemde sana ihtiyacım var demesi üzerine 32. gün genel yayın yönetmenliği ile birlikte CNN Türk Haber Müdürlüğü görevinde üstlendim. İşte bu nedenle iş değiştirdiğim gerekçesiyle işten atılmışım. Şu an dava sürüyor. Bilirkişi aşamasında adaletin tecelli etmesini umuyorum diye bir lafınız var. Cümleler bütününüz
evet,
var.
Evet, adalet lehime tecelli etti. O dönemde beni kıran o mahkeme sürecinde kimi yorumlar yapıldı ya da karşı tarafın avukatı tarafından dile getirilen ve beni çok inciten bir takım şeyler oldu. O orada kaldı. Mahkemede sonuçlandı lehime. Dolayısıyla onu speküle etmek istemem.
Anladım. Peki şimdi dönüp baktığınızda ayrılığın zeminini hazırladığını düşündüğünüz olaylar var mı? Örneğin Gündemin Rengi programının aynı yılın işte Nisan ayında son verilmesine. Yani bunların bir ilişkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Başka bunu hazırlayan olaylar aklınıza geliyor mu?
Aslında ayrılmamıza neden olan şey bütünüyle bir kişisel kırgınlık. Dolayısıyla o kırgınlığın eseridir asli olarak. Tabii ki bunun öncesi var, çeşitli aşamaları var. Ama benden kaynaklanan bir kişisel kırgınlık diyelim.
Anladım. Davaların seyrini ve sonucunu soracaktım ama zaten söylediniz. Bir de 2012 yılında Son Darbe 28 Şubat belgeseli süreci var. Bu belgesel 32. günde yayınlanmasının ardından ve yine kitabının çıkmasının ardından başka hukuksal süreçler başlıyor. Bu defa emek hırsızlığı nedeniyle hem tazminat hem de ceza davası açıyorsunuz. Bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Daha sonra bu davaları sanırım bir andın vefatından sonra geri çekiyorsunuz diye okudum ben de. Biraz o süreçlerden bahsetmeniz mümkün mü?
28 Şubat belgeselinin yapılması tabii ki Mehmet Ali Birand'ın yapması gereken bir belgeseldi. Çünkü onun öncesinde Demir Kırat 12 Mart 12 Eylül belgesellerini gerçekleştirmişti. Özallı Yıllar belgeselini. 1946'dan itibaren alıp Türkiye'nin çok partili demokrasi tecrübesinin tamamı Mehmet Ali Birand tarafından belgeselleştirilmiş ve Türkiye'ye de son derece önemli bir eser bırakılmıştı. Ben 12 Eylül belgeselinde Mehmet Ali Bey'le çalışma imkanı elde etmiştim. 28 Şubat belgeselinin yapılması da tabii ki Mehmet Ali Birand'ın yapması gereken bir belgeseldi ve ben de bu konuda kendisine yardımcı olacaktım ve oldum. Belgeselin kaç bölüm olacağı, kurgulanması, bölümlerde neler olması gerektiği, hangi liderlerle konuşulması gerektiği ve benzeri konularda çok ayrıntılı bir çalışma yaptık. Mehmet Ali Bey'in idaresinde ve onun yönlendirmesiyle. Bu aşamada işte liderlerin bir bölümüyle işte Erbakan, Demirel gibi o dönemin önemli isimleriyle söyleşiler yapma imkanı buldum. Yurt dışına gittiğimde o dönem 28 Şubat sürecinin paralel kurguları içerisinde söyleşiler yapılması gereken kişilerle söyleşiler yaptım. Önemli bir söyleşi stokunda katkı verdim. Kurguyu yaptım. Ondan sonra belgeselin ilk 4 bölümünün yanlış hatırlamıyorsam metinlerini yazdığım aşamada biraz önce zikrettiğim o kırgınlık dolayımıyla ekipten ayrılmak durumunda kaldım. T24'te daha sonra bu bir yazı olarak yer aldığı için ve alenileştiği için burada bahsetmemde bir sıkıntı yok. Ondan sonraki aşamada belgesel çalışması büyük ölçüde benim tarafımdan oluşturulmuş ekip tarafından Mehmet Ali Bey'in idaresinde, yönlendirmesinde ve entelektüel birikimiyle tamamlandı. Ve her zamanki gibi bir Mehmet Ali Birand belgeseli olarak son derece iyi, nitelikli, derinlikli bir belgesel olarak ortaya çıktı. Ben de bir seyirci olarak oturup belgeselin birinci bölümünü izledim. Birinci bölüm aşağı yukarı benim yazdığım metindi. Onda bir iş yok çünkü Mehmet Ali Bey'den o sırada maaş alıyordum. Tabii ki olabilirdi. Fakat belgesel bitip de bizim roll caption dediğimiz işte kimler bu belgeselde çalıştı kısmı geldiğinde bir de baktım ki ben hiç yokum. Yani örneğin teşekkür hanesinde olsam hani katkılarımın ölçüsünün önemi yok. Kendimi daha şey hissedeceğim. Baktım hiç yok ve bu benim çok üzdü. Yani hiçe sayıldığımı hissettim. katkılarımın görmezden gelindiğini hissettim. Oysa o metin bana aitti. Konuşan kişilerle de söyleşiyi ben yapmıştım. Her şey üç aşağı beş yukarı benim kurguladığım biçimiyle karşımdaydı. Ve o Halet-i Ruhiye ile T24'te bir yazı yazdım. Belgesel nasıl yapılır diye. Galiba biraz da yanlış yaptım. Yani bir belgeselci ertesi sabah belgeselinin keyfini sürmek ister. Toplumda yarattığı etki vesaire. Oysa sabahında Mehmet Ali Bey o yazıyla karşılaşmıştı.
Ama siz de o keyfi yaşamayı hak etmiyor muydunuz gibi bir soru da gelmiyor değil aklıma.
Tabii ki onun takdiri kişisel olarak, yani kişisel tatmin olarak tabii ki. Ama siz bu kadar çok şeye imza atmış bir insan olarak o keyfi sürmeniz gerekirdi. Zamanlaması belki yanlış olabilir. Ama kendimi haklı hissediyor idim. Bugün de haklı hissediyorum. Yani orada bir beis yok. Sonrasında arka arkaya bölümleri seyrettiğimde hiçbirinde olmadığımı fark ettim. Hani birincisinde sehven hata yapılmış olabilir. Bunu daha sonra CNN Türk ve Kanal D içerisinde Mehmet Ali Bey avukatları tarafından yanlış yönlendirildiği şeklinde izah etti muhataplarına. Koyarsan Rıdvan Akar'da hak iddia eder şeklinde. Ve sonuç itibariyle belgesel ve kitaptaki katkılarımın hiç görülmemiş olmasından mütevellit iki dava açmıştım. Ancak o sırada Mehmet Ali Bey ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu aslında benimkisi biraz Mehmet Ali Bey ile benim aramda bir entelektüel hesaplaşmaydı. Yani bundan bir maddi çıkar sağlamak vesaire değil. Yani benim bir görmezden gelinmiş olmama gösterdiğim bir tepkiydi hukuki olarak. Ve Mehmet Ali Bey ne yazık ki vefat edince ben de o iddiamdan vazgeçip davaları geri çektim.
Peki bu ayrılık sürecinde, yani 32. günden ayrıldığınızda belgesele ne olacağını bir anda sormuş muydunuz? Nasıl devam edecek, ne olacak gibi?
Hani... Birant bana sormuştu. Hı. Yani tamam 32'den gidiyorsun ama 28 Şubat'ı devam edecek misin diye. Ben fevri bir adamım. Ne yazık ki bu yanımı çok da iyi terbiye edemedim. Yani profesyonellikle fevrilik bende çok şey yapmıyor. Yani onları ayırt edemiyorum. Mesela Mehmet Ali Bey bu konuda olağanüstü bir profesyoneldi. Ben o fevri bakış açısıyla, yani burayı bırakıyorsam orayı da bırakırım diyerek odasından çıktım. Ve o da çok iyi bir ekip kurup çok nitelikli arkadaşlarla çalışıp belgeseli tamamladı.
Peki bir de şey var, yani siz de Mehmet Ali Birant'ta belgesel benim fikrimdi diyorsunuz çeşitli açıklamalarda. Belgesel kimin fikriydi?
Belgesel Mehmet Ali Bey'in fikriydi tabii ki. Çünkü olması gereken oydu. Biraz önce vurgulamaya çalıştığım şey o. Yani Mehmet Ali Bey aslında bir dizin içerisinde bütün bu belgeselleri yapmakla mükellef olan, yani ve onun tarafından yapılması gereken bir proje.
Yani sıra ona geliyordu zaten.
Her zaman. Yani dönemler bitip tüketildiğinde artık o dönemlerin tarihi Mehmet Ali Birant tarafından yapılır. Rahmetli ölmeden önce de Erdoğanlı Yıllar belgeseli, ki bence zamanlaması yanlıştı. Hala da yanlış buluyorum. Ama Erdoğanlı Yıllar belgeseline de başlamıştı. Ekibini kurmuştu, danışmanlarını oluşturmuştu vesaire. Benim sadece önerim artık zamanı geldi şeklindeydi. Çünkü Mehmet Ali Bey henüz sürecin tüketilmediği kanaatindeydi ve dolayısıyla bu sürecin tamamlanmasını beklemek eğilimindeydi. Ben ise artık süreç tamamlandı, hadi gel yapalım telaşı içerisinde kendisine öneride bulundum. Yoksa her zaman bu tür belgeseller, Türkiye'de dönem belgeselleri deyince bunu ilk düşünen ve yapacak olan kişi Mehmet Ali Birant'tır.
Peki Birant'ın ölümüyle bu aranızdaki sıkıntıya, kırgınlığa diyeyim daha doğrusu, olan yaklaşımınızda neler değişti?
Pişmanlık.
Öldüğünde konuşmuyordunuz.
Benim şöyle bir özelliğim vardı. Öngörmemiştim bunu. Şöyle bir özelliğim vardı. 32. gün ekolü içerisinde Mehmet Ali Birant'la en uzun çalışan kişi benim. 1995 ile 2010 yılları arasında teşrik mesaimiz oldu. Ben çok kısa bir süre hala anlaşılmayan ama daha sonra Mehmet Ali Birand tarafından Gazeteciler Meclisi'ndeki faaliyetlerim nedeniyle Doğan Grubu tarafından istenmediğim şeklinde izah edilen nedenle yani sendikal faaliyetlerde bulunduğum gerekçesiyle CNN Türkiye kabul edilmemiştim ve gidememiştim. Bütün ekip gitmişti. Neredeyse çaycı gitmişti, bir ben gidememiştim. Ben de ATV'ye gitmiştim. O kısa periyot içerisinde de ama iletişimimiz devam etmişti. Ve dolayısıyla ben Mehmet Ali Birand'la 15 yıl geçiren 32. Gün Ekolü'nden tek kişiyim. Bazen hani benzetmede bulunduğumda Cemre Hanım'dan sonra en uzun benimle yaşadı diye bunu söylerdim. Dolayısıyla eğer bir kişi sizi alıp bir yerden bir yere getiriyorsa, sizin onu taşıdığınız gibi o da sizi taşıyorsa, gururunuzun esiri olmamalısınız. Yani onun size ihtiyacı olduğunu hissettiğiniz zaman onun yanında olmalısınız. Bu benim için hayatımdaki en önemli hayat dersi oldu. Ben ne yazık ki bunu yapamadım ve yapmadım. Çünkü çeşitli laf getirenler, götürenler vardı ve oradan duyduklarım ya da onların bana ilettikleri çok gurur kırıcıydı. Dava sürecinde de ben davacıydım. Savunma avukatlarının benimle ilgili oradaki yaptıkları konuşmalar ve benzetmeler bir gazeteci olarak çok beni incitiyordu. Sanıyorum bunun eseri. Hatta yani şunu da söyleyebilirim. Amerikan Hastanesi'nin kapısına kadar gidip döndüğümü hatırlıyorum. Çok büyük bir pişmanlıktır. Mehmet Ali Birand'ın yanında olamamış olmak. Gururumun beni esir almasını sağlamış olmak. Zaten 10 günahtan biri biliyorsunuz. Yani şeylerde de, kitaplarda da öyle geçiyor. Bu hiçbir zaman tükenmeyen bir şey benim içimde. Yani bir ukde, bir büyük bir hata. Hatasız tabii ki insan yok. Ama benim yaptığım en büyük hatalardan biri onu orada yalnız bırakmış olmaktı. Bu hesaplaşmayı yani tüm ömrüm boyunca kendi içimde yaşayacağım.
Anladım. Peki o hani hastanenin kapısından sizi ne döndürdü? Oraya aynı kadar
gurur,
gitmişsiniz.
Aynı gurur.
Anladım.
Yani beni nasıl karşılayacak acaba? Ya bana kötü davranırsa duygusu. Yani o kör gurur beni o kapıdan çevirmişti.
Anladım. Haziran 2012'de haber müdürü de olduğunuz CNN Türk'te Hayatın Tanığı isimli belgesel programını yapmaya başlıyorsunuz. 2013 Mayıs ayının sonlarında Gezi direnişi başladığında ve CNN Türk'te ekranlara Penguen belgeseli geldiğinde bu olay büyük yankı uyandırıyor ve çokça eleştiriliyor. Haber müdürü olduğunuz bu sürece ilişkin yayın akışına müdahale şansınızın olmadığını, haber müdürü titrinin bir nevi kağıt üstünde olduğunu, 2 yıldır aktif olarak haber müdürlüğü yapmadığınızı söyleyerek eleştirilere yanıt veriyorsunuz. Bu 2 yıllık sürecin başlangıcı 2011 yılının Ağustos ayında CNN Türk yöneticileri Barış Tünay ve Ferhat Boratav'ın haber müdürlüğü görevine ikinci bir isim olarak Ali Güven'i getirişine mi denk geliyor diye sormak istedim. Vup diye buraya atladım. Oradan çıktık.
Evet, tam da öyle dediğiniz gibi CNN Türk yönetimi değiştiğinde yeni yönetici benimle çalışmak istemedi. Ancak bunu bana söyleyebilecek cesareti yoktu. Statü olarak da bunu yasal olarak, yani sen haber müdürü değilsin, sen şimdi git bilmem ne yap diyemiyordu. Benim göreve iade edilmem mümkündü yasal olarak. Dolayısıyla ikinci bir haber müdürlüğü tesis edip beraber çalışmak istediği arkadaşı getirdi. Ve ben bir tür pasif haber müdürlüğü içerisine girdim o dönemde. Gezi sürecinde çok ilginçtir Gezi süreci. Gezi sürecinde dediğim gibi benim yayın politikası ile ilgili hiçbir dahlim yoktu. Ama ben aynı zamanda da sorumlu müdür idim. CNN Türk'te Gezi süreci başladığında insanlar Penguen belgesellerini gördüklerinde hani CNN Türk'te birisine öfke duyacaklar. Hani birisine yöneltmeleri lazım. Sosyal medyada CNN Türk'ün sitesinde sorumlu müdür olarak sadece ben gözüküyorum. Başka da bir isim yok. Ve azizim ben de o gece Gezi sürecinin Beşiktaş ayağındayım. Çarşı ile beraber oradayım. Cuma akşamıdır. Cuma cumartesi devam etti ve pazartesi ben işe gittim. Ama tabii bu Penguen belgeselleri eleştirilerini falan görüyorum. Gittim, bilgisayarımı açtım, tıkladım. Bilgisayar akıyor böyle. Yani bir türlü durmuyor. Sürekli mail, mail, mail, mail. Sanıyorum 3000'e yakın mail. Hepsi küfür ediyor bana.
İşte arkadaşlar direniyordum ben.
Dolayısıyla böyle kala kaldım. Ve eşimi aradım. Dedim ki ya ben ayrılayım. Yani hani hem dahlim yok bu süreçte. Ama kendisini 78'li olarak tanımlayan bir insanım ve gazeteciyim. Bütün değerlerim ayaklar altında şu anda yani. İnsanlar bana küfür ediyor. Karım da dedi ki evet ama istersen önce bir konuş. Onun üzerine gittim ve Barış Tünay'ın odasına ve dedim ki ya durum çok kötü. Bu mahallenin bir namusunu kurtaracak adam lazım. Mealen söylüyorum tabii cümlelerimi. Ben bir gezi belgeseli yapayım mı dedim. O da tamam dedi. Çünkü o da o sırada telefonda kendisine gelen küfürlere büyük bir ihtimalle bakıyordu. Çok iyi olur abi hemen falan dedi. Şimdi düşünün ki siz CNN Türk'sünüz. Gezi süreci devam ediyor. Ve kimse CNN Türk logosunu o pamuk deriz biz ona. O süngerdeki logoyu görmeye tahammül edemiyor Taksim'de. Hayatın Tanı ekibinde çalışan ve son derece özverili, son derece çalışkan arkadaşlarımın büyük bir dirayetiyle o süngeri çıkarıp biz röportajlar yaparak yepyeni bir gezi belgeseli yaptık.
Çok da kısa bir sürede aslında.
Evet, çok kısa bir sürede. Yani 8'inde yayınlanacak bir belgesel. Aslında 6'sında yayınlanacaktı. İşte onun hikayesini anlatacağım. Gezi sürecini ve gezi sürecindeki duruşu tanımlayan aslında o toplumun infialinin nedenlerini sorgulayan bir belgeseldi. Ahmet Arif'in şiiriyle başlayıp Zülfü Livaneli'nin bir türküsüyle biten bir belgeseldi. Belgeseli yaptık ve CNN Türk yönetimine teslim ettik. Artık bunları konuşmakta bir beis yok. CNN Türk yöneticisi arkadaşlarımızdan şöyle bir SMS geldi. Önce yöneticilerden bir tanesi bu belgeselin çok taraflı olduğunu ve sıkıntı yaratabileceği yönünde bir SMS attı. Sonrasında da diğer yönetici işte abi kusura bakma biz bu belgeseli yayınlamayacağız lütfen sorun da çıkarma mealinde bir SMS attı. Ben de sessizliğe büründüm.
Ama bu arada tanıtımları dönmeye başlamış mıydı?
Tanıtımlar dönüyor evet. Tanıtımları kaldırdılar. Bunun üzerine sosyal medyada çok şeyi olan, nüfuzu olan ve çok takipçisi olan çeşitli meslektaşlarımdan bu belgesel neden yayınlanmıyor? O kadar teaser döndü, tanıtımı döndü de neden biz bu saatte oturduk karşımızda yok bu belgesel diye tweetler atmalarını rica ettim. Sağ olsunlar beni kırmadılar ve sosyal medyada Rıdvan Akar'a sansür mü uygulanıyor diye inanılmaz bir şey yapıldı. Biz de bu işlerin içerisinden gelen ve bu kamuoyu nasıl oluşur bilen insanlarız. Cumartesi yayınlanacaktı belgesel. Ben pazartesi günü genel yayın yönetmeninin odasına gittim ve dedim ki ben istifa ediyorum. Siz bu belgeseli yayınlamadınız. Ben de istifa etmeye geldim. Hiç unutmuyorum.
Ferhat Boratan mıydı o zaman genel yayın yönetmeni?
Barış Tünay'dı. Barış Tünay bu arada benle konuşurken telefonuna bakıyor. Bir şeyler yapıyor falan. Sonra bana döndü dedi ki abi dedi sen dedi telefonuna bakmıyor musun dedi. Bu akşam yayınlayacağız dedik ya dedi. Şimdi ben okuma yazma bilen biriyim. O ana kadar böyle bir SMS gelmemiş ama o anda geldi be. Ve bu akşam yayınlanacağı. Öyle bir toplumsal muhalefet vardı ki yani biz bir televizyon kanalının gezi katılımcılarını karşısına alması hakikaten büyük bir risk barındırıyordu. Bu repütasyon bağlamında bir risk tabii ki. Ve o akşam benim belgeselim yayınlandı. Gezi belgeselim yayınlandı. Yani büyük ihtimalle soracaksınızdır ama ertesi yıl Gezi'nin yıl dönümünde bir belgesel daha yaptım. Gezi'nin gözleri diye gezi sürecinde o atılan gaz bombalarıyla gözünü kaybeden 7 kişi vardı. Onların hikayesini anlatan. Ondan bir hafta sonra da atıldım zaten.
Evet, oraya geliyordum aslında. Ama ondan önce şöyle bir sorum olacaktı. 2013'ün Temmuz ayında ikinci bir program yapmaya başlıyorsunuz. Hayatın Tanığı belgesel programına ek olarak CNN Türk'te habere dair programı yayına giriyor. Yani gezi döneminde zaten sizin belgeselinizi bir can simidi olduğunu söyleyebiliriz CNN Türk için. Demin birazcık bundan bahsettiniz. Sizce bu hani ikinci programla Penguen medyası imajını birazcık geride bırakmak için CNN Türk sizinle daha fazla çalışmaya karar vererek bir itibar tazelemeye çalışıyor olabilir mi? Böyle düşündünüz mü ikinci programla?
Bu benim değil de başkalarının takdir etmesi gereken bir şey. Ama şunu söyleyebilirim. Tabii ki benim 32. günden kaynaklanan bir know-how'um vardı. Hı hı. Ve de bir ekibim vardı. Bu ekip 8 kişiden oluşuyordu ve ortalama bir maliyet kalemiydi. Ben ikinci bir program yaparak aslında birinci programı garanti altına almaya, yani arkadaşlarımın iş güvenliğini daha sağlayabileceğime dönük bir bakış açısıyla hareket ettim. Arkadaşlarıma sordum böyle bir şeyi benimle beraber yola çıkıp çıkmayacaklarını. Onlar evet dediler. Ve onun üzerine ben gidip işte 32. günden o know-how'a sahip olduğum için bir haber programı yapmak istediğimi söyledim. Uygun bulundu. Uygun bulunmasından itibaren de biz habere dair haber programı yapmaya başladık. Yani haftada iki program yapıyorduk 8 kişiyle. Bu gerçekten olağanüstü bir performanstı. Çünkü genellikle belgeseller aslında haftada bir yapılmaz.
Evet.
Belgeseller belli bir vadeye yayılması gerekir. Ama biz adeta büyük bir şeyle hızla 80'den fazla belgesel çektik o dönemde hayatın tanığında. Ve habere dair de o haftanın önemli gündem maddelerini işler haldeydik. CNN Türk beni neden tercih etti bilmiyorum. Ama atılma nedenimi biliyorum. Tasarruf gerekçesiyleydi.
Evet, maliyet denmiş. Peki pahalı bir gazeteci miydiniz? Sizinle çalışmak maliyetli miydi?
Hayır, değildi. Ben o dönemde kovulduğumda yanlış hatırlamıyorsam başka bir meslektaşımın ayda aldığı paradan onda bir daha az alıyordum. Ki haber müdürü titrim olmasına rağmen. Dolayısıyla öyle çok yüksek maliyetleri olan bir gazeteci değildim. Hani vardır ya böyle kamera ekran starları falan, hani onlara büyük paralar ödenir ki o ekranda kal. Ben onlardan değildim. Dolayısıyla çok büyük bir maliyet kalemi olduğumu düşünmüyorum. CNN Türk'te yöneticilik yaptığım için CNN Türk'ün ortalama bütçesini, bir yıllık bütçesini, bir yıllık zararını ve dahi prodüksiyon bütçesi ve giderlerini de iyi bilen biriyim. Yani tahminen söylüyorum, 1000'de ya da 2000'de 1 kadar bir maliyet oluşturuyordum. Dolayısıyla bana hala çok makul gelen bir gerekçe değildir. Hı hı.
Peki bu Gezi'nin gözlerinden bir hafta sonra olduğunu söylediniz, bu programlarınıza son verilmesinin. Onunla bir alakası olduğunu düşünüyor musunuz? Sizin kafanızdaki gerekçelendirme ne?
Şimdi tabii ki bunu sadece bir yorum olarak söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü ortada iki şey var. Bir tanesi size söylenen, yani maliyetleri çok yüksek bir gazeteci olmanız, tasarruf gerekçesiyle de işten kovulmanız. İkincisi ise mesleki duruşunuz ve bu mesleki duruşunuzun muhataplarınızda yarattığı rahatsızlık. Ben eleştirel gazetecilik yapıyordum. Yani belgesellerimde toplumsal ve siyasal tarih anlatırken eleştirel bir belgeselci gözüyle çalışıyordum. Ama habere dairde de eleştirel gazetecilik yapıyordum. Yani toplumsal sorunlar, hak ihlalleri, çelişkiler, çeşitli gruplara ilişkin pozitif ayrımcılık vesaire. Bunlar benim kendi kişisel olarak oluşturduğum bir yayın politikasıydı. Ve gazetecilik ilke ve değerleriyle de çelişmiyordu. O dönemde Soma sürecini, fikri takibini çok düzenli olarak yapıyordum. Neredeyse 4 ya da 5 kere Soma'ya gidip oradan canlı yayın yapmıştım. Kovulmadan önceki dosyamda zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemde, Başbakan Erdoğan'ın o dönemde bu maden facialarının fıtrat olduğu açıklamasına dayanarak Almanya'ya gitmiş ve bir madene inmiş ve aynı ekranda Soma'dakilerin yaşam koşulları ile bir Alman madencinin yaşam koşullarını mukayese eden, kılık kıyafetten ücretlere, güvenlikten diğer ayrıntılara kadar mukayese eden bir dosya yayınlayıp bunun fıtrat olamayacağını ifade eden bir anonsla da bitirmiştim. Habere dair de ise o dönemde son programımda Yozgat ve Konya'da IŞİD'in sitesinden almıştım. Yozgat ve Konya'da IŞİD için toplanan paralara ilişkin bir şey yapmıştım, dosya yapmıştım. Açıkçası tehlikeli sularda yüzdüğümü biliyordum ama bunu birilerinin yapması gerekiyordu. Gezi'nin gözleri ardından Almanya'da maden ve habere dair de IŞİD'in Türkiye'deki ilişkileri üzerinden kurgulanmış olan haberlerin sonunda, aslında o da çok ironik bir hikayedir, isterseniz çok kısaca bahsedeyim. Ertesi hafta ne yapacağımız konusu var gündemde. Ben genel yayın yönetmeninin odasına gittim ve konuşmak istediğimi söyledim. İşte ne yapacağım hususunda. Genel yayın yönetmeni sürekli yere bakıyor ve dedi ki, abi bir dakika, bir dışarı çıkıp geleceğim dedi. Ve gitti. Şimdi ben odasında oturuyorum. Sekreteri de orada. Bekle bekle gelmiyor adam. Sekretere gittim, dedim ki ya ben bekliyorum, ne zaman gelecek, bir yere mi gitti, ne oldu, birisiyle mi görüyor? Yo, eve gitti o dedi. Ben buradayım. Yok dedi, eve gitti dedi. Ben dedi ona söyleyeyim o halde falan filan. Adam gitmiş eve. Benimle karşılaşmamaya çalıştı. En sonunda bir sabah insan kaynakları tarafından aşağıya çağrıldım. Gittiğimde genel yayın yönetmeni orada oturuyordu ve yere bakıyordu. Göz göze gelmemeye çalışıyordu ve insan kaynakları müdürü tasarruf gerekçesiyle işime son verildiğini bana beyan etti. Mesleki teamüller bu tür duyuruların yetkili tarafından yapılmasını gerektirir. Yani bir genel yayın yönetmeni sizi odasına çağırır. Kusura bakma, artık seninle çalışamayacağız der. Teamül bunu gerektirir. İnsan kaynakları müdürüne de gidersiniz, paranızı alır çıkarsınız. Sonra genel yayın yönetmeni odadan çıktı. Biz kadınla prosedürün nasıl işlemesi gerektiğini konuştuk. Ve ben o kişiyle bir daha karşılaşmadım. Ama bana kalacak olursa yaptığı şeyden çok utanan ve utanması gereken biriydi o sırada.
Barış Tünay'dan.
Barış Tünay'dan söz ediyorum. İnsan kaynakları müdürü dedi ki işte sizin dedi çekinizi hazırlayalım, biraz sonra gelin alın. Benim de sanki hiç kovulmayacakmışım gibi böyle nedense bir yerleşmişim ki CNN Türkiye 500-600 kitabım var. Yani böyle alabildiğine kitap dolu. Ben de kitapları koleliyorum ama bir yandan da diyorum ki inşallah bir kamyon verirler, yoksa durum facia. Ondan sonra saat 5 oldu, hala beni çağırmıyorlar. Ha bu arada bana insan kaynakları müdürü dedi ki Rıdvan Bey dedi tazminatınızı ödeyeceğiz ama dedi istifa yazabilir miyiz dedi. Dedim ki ne gerek var hanımefendi dedim. Kovdunuz, kovuldu yazın. Ama dedi meslek kariyerinize dedi zarar verir hani kovulan gazeteci olmak falan. Yani hani siz benim kariyerimi niye düşünüyorsunuz, zaten kovmuşsunuz bir. İkincisi de yani bu saatten sonra Rıdvan Akar kovuldu, o halde onu hiçbir yerde işe almayalım diyecek birileri yok herhalde.
Ayrıca tazminat meselesi de değişmiyor mu istifa,
evet,
ya da
yani belli bir mesleki şeye gelmişsiniz, yani yere gelmişsiniz. Yok, tazminatı ödeyeceğiz diyor. Orada problem yok da. Yani o saatten sonra bu kovulan gazeteci, bunu işe almayalım derler mi demezler mi? Benim de çok şeyim de değil. Yani önemsemiyorum. Saat 5 oldu, hala paramı alamıyorum. İkinci bir defa gitmek de istemiyorum. Çünkü artık ikinci bir defa aynı yüzleri görmek istemediğim için. İndim aşağıya, dedim ki ya ne oluyor? Dediler ki Rıdvan Bey sen sorumlu müdürsün. Evet, hakkında açılmış davalar var. Tazminat davaları, evet. İşte biz o davaların sonucunu bekleyeceğiz. Sen o tazminatları senin ücretinden mahsup edeceğiz. Ondan sonra geri kalanı. Peki bu televizyonun işi, yani ben niye bundan sorumluyum? Ama öyle. Bir tehdit yani. O hırsla CEO'nun odasına çıktım ve yani bu yaptığınız çok ayıp, yani kovabilirsiniz ama hiçbir gazeteciye yapmadığınız şeyi bana yapıyorsunuz falan filan diye kendimce söylendim. O da ben hallederim dedi. Halletmesi de şuydu. İşte Rıdvan'cığım sen istifa edersen problem yok, paranı ödeyecekler ama eğer kovuldu yazarsak, çünkü biliyorsunuz yasal olarak göreve iade şeyi alabilirsiniz falan. Bunu çok tercih etmiyorlar. Şimdi siz de işsiz kalmışsınız, ailenizi geçindireceksiniz. Ertesi ay ne yapacaksınız? Peki dedim, hani defi bela kabiliğinden hani ödeyin paramı, imzalayacağım ve ayrılıyorum.
O kadar antin kuntin niye güvenebilmişsiniz orada?
Yani yok, yani istifa ederseniz parayı ödeyecekler. Tazminatı hesaplayacaklar. Eyvallah. Çekimi almaya gittim. Bu sefer hanımefendi beni bambaşka bir yüzle karşıladı. Yasemin Hanım. Adını anmaktan hiç çekinmiyorum. Sonra bana dedi ki Rıdvan Bey dedi, bir dedi selfie çekilebilir miyiz dedi. Ben ayrılırken çekim. Dedim ki hanımefendi hani avcılar hani avladıkları geyiklerin şeylerini koyarlar salonlarına, kellelerini. Siz de hani bunu da kovduk diye oraya mı koyacaksınız? Aa olur mu öyle şey, işte siz ünlüsünüz de hiç fotoğrafımız olmadığını fark ettim falan. Çok yadırgadığım ve bugün hala andığımda yani çok anlamlandıramadığım böyle bir veda töreninin ardından CNN Türk'le bütün ilişkim bitti.
Selfie çekildiniz mi?
Çekildik, evet. Hanımefendi şu anda duvarında, ki kendisi de CNN'den ayrılmış duyduğum kadarıyla, ama bir yerlerde duvarında duruyor.
Peki bir yerlerde paylaştı mı? Gördünüz mü daha sonra
fotoğrafı?
Hayır,
paylaşmadı. Ama ben herkesle paylaşıyorum o anımı.
Canlandı gözümün önünde bir fotoğraf benim de. Peki 2004 yılında CNN Türk'ten ayrıldıktan sonra Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun basın danışmanlığını üstleniyorsunuz. 2015-2017 yılları arasında Beşiktaş Spor Kulübü'nün iletişim direktörlüğünü yapıyorsunuz. Üstlendiğiniz bu görevlerde gazeteciliğinizin, gazeteci reflekslerinizin ne gibi faydalarını gördünüz?
Şimdi aslında yani kovulduktan sonra bir daha uzun bir süre mesleğe dönemeyeceğimi biliyordum. Çünkü ben maliyetli bir gazeteci değildim ama çalıştırılabilecek bir gazeteci de değildim. Mesleki duruşum nedeniyle kimileri tarafından. Haliyle uzun bir işsizlik döneminin beni beklediğinin bilincindeydim. Ve Kadıköy Belediye Başkanı olan Aykurt Nuhoğlu'nun kardeşi lise yıllarından Kabataş Erkek Lisesi'nde beraber siyaset yaptığım bir arkadaşımdı. Ali Nuhoğlu. Kendisini ve Aykurt Nuhoğlu'nu minnetle anıyorum. O işsiz dönemimde aslında ben Ali'ye, ya Ali'cim acaba bir yerlerde bana bir büfe düşer mi? Hani büfecilik yapayım. Çünkü ev tost yapar. Hani ailemi geçindiririm. Sahikiyle Ali'ye böyle bir not attım. Ali de hiç olur mu öyle şey? Abimin işte senin gibi birine ihtiyacı var dedi. Çok açık söylemek gerekirse Aykurt Nuhoğlu benim bugüne kadar gördüğüm en namuslu, en dürüst siyasetçilerden biriydi. Çok saygı duyulacak bir belediye başkanıydı. Hiçbir olumsuz izlenim edinebilecek hiçbir şeye girmedi. Benim onunla beraber çalıştığım dönemde ve her zaman hizmet üretmeye çalışkan bir adamdı. Ama biraz nasıl diyeyim, iletişimi güçlü olmayan bir belediye başkanıydı. Biraz böyle somurtkan bir adamdı. İşini yapıyordu ama o iletişim kısmında bir sıkıntısı olduğunu bugün de söyleyebilirim. Aykurt Bey'le bir 15 ay kadar gittik. İyi ve verimli çalıştığımızı, benim de mesleki katkılarımın orada işe yaradığını söyleyebilirim. Örnek olsun diye söylüyorum. Gazete Kadıköy diye bir gazetesi vardı, hı hı, belediyenin. Gazete Kadıköy ağırlıklı olarak belediye faaliyetlerinin özetinin çıkarıldığı bir gazeteydi. Biz onu tamamen değiştirip yerel siyaset ve yerel haberlerle oluşturulan yepyeni bir gazeteye dönüştürdük. O zamana kadar balyalarla duran ve dağıtılan gazete, ondan sonrasında bedavadır Gazete Kadıköy, ama yok satmaya başladı. Yani büyük bir teveccüh gördü Kadıköylüler tarafından. Benim de çok kendimce övündüğüm bir katkı olduğu için bunu sizinle paylaşıyorum. Ve iyi bir dönem geçirdim Aykurt Bey'le. Ama benim hayatta biliyorsunuz dur belki bir tane sevdam var. O da Beşiktaş. Hastasıyız o takımın. Beşiktaş'tan böyle bir çağrı gelince tabii ki bigane kalmadım ve Beşiktaş'a gittim. Beşiktaş İletişim Direktörlüğü görevini üstlendim. Aynı zamanda Beşiktaş TV, Beşiktaş Sosyal Medyası, yani bütün Beşiktaş medyasının bana bağlandığı bir süreçti. Fikret Orman dönemi. Belki çok minik bir anekdot olarak not edeyim. Daha henüz işe başladım. Dediler ki Avusturya'da kamp var, sen de git kampta. İşte gazetecilerle basın toplantısı yap, kendini anlat falan. Peki, gittik. Oturduk bir U masaya. Bütün Beşiktaş medyası orada. Bir Gün gazetesinde bir yazı yazmışım. Bütün basın tıraş Forza Beşiktaş diye. Bizim Beşiktaşlıların çok sevdiği bir klişedir. Meslektaşlarım diyor ki bana, sen bize tıraş dedin abi diyorlar. Yani işte sen çarşıyı savundun, bize tıraş dedin, işte bizi önemsizleştirdin falan. Böyle bir ön yargıyla başlayan bir iletişimdi. Mesela çok ilginç bir şey söyleyebilirim. Buna övünerek söylüyorum. Bülent Ülgen ve Cihangir Gökdemir'in katkılarıyla o dönemde biz Beşiktaş TV'de, yani CNN Türk'te ortalama 20-25 program varken bir haftada biz 36'ya yakın program yaptık ve maddi olanaksızlıklarla ve tek stüdyoda o kadar çok çalışılan, o kadar çok emek üretilen ve Beşiktaş TV'nin de kendisini çok var ettiğimiz bir dönemdi. Benim için çok hoş, çok keyifli, çok gurur duyduğum bir dönemdir.
Peki bir tweet yüzünden sanırım işinize son veriliyor. Biz hakemi de, faulleri de, yeni statları da gömeriz diyor bu tweet. Deplasmanda Trabzonspor'u Beşiktaş 4-3 mağlup ettikten sonra atıyorsunuz bu tweet'i de. Yani sonradan özür de diliyorsunuz aslında tweet'te yazdığınızla alakalı, birilerinin kalbini kırdıysa, gücendirdiyse diye. Özür dilemenize rağmen neden görevinize devam edemediniz? Özün samimi mi bulunmadı, kamuoyu mu yatıştırılamadı, ne oldu orada?
Vallahi azizim, ne olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum. Ama şöyle söyleyebilirim. Bir akşamdı o, Beşiktaş-Trabzon maçıydı. Trabzon'da biz 4-3 yendik Trabzon'u. Ve Şenol Güneş stadının açılış maçıydı. Onun öncesinde biz Mersin, Antalya ve Bursa statları da açılmıştı. Yeni açılan statlardı ve açılış maçlarını bize denk getirmişlerdi ve hepsini yenmiştik. Dolayısıyla yani böyle yeni stada Beşiktaş'ı çağırıyorlar. Taraftar da geliyor, Beşiktaş yeniyor ve böyle hoş bir, biz bir Beşiktaşlı olarak hoş bir duygu yaşıyoruz. Ali Palabıyık'ında daha o maçta böyle 30'a yakın faule, Beşiktaş'a karşı 30'a yakın faule ses çıkarmadığı, kart göstermediği, böyle Beşiktaşlıların biçildiği bir maçtır o. Ben de o sırada hala Beşiktaş'la ilgili çalışıyorum. Beşiktaş dergisinin yazarlarına bir yemek vermişiz. O yemekte hiç para ödemiyoruz o yazarlara. Sadece yılda bir kere yemek veriyoruz. Onlara olan minnet ve şükranlarımızı paylaştığımız bir gece. Maç bitti. Telefonumu kapattım ve arkadaşlarla ilgilenmeye devam ettim. Gece bittiğinde telefonumu açtığımda işte böyle aman...
Tweet'i attınız, kapattınız.
Tweet'i attım, kapat. Ben kendimi haklı buluyordum. Yani sonuç itibariyle yeni statlarda Beşiktaş galip geliyordu. Ali Palabıyık onca faule göz yummuştu ve dolayısıyla yani at ve futbolda kullanılan bir klişedir gömme. Yani işte 6-0 yener takım derler ki işte sahaya gömdü. Yani bu gömmek bir argo değil de daha çok bir şey, klişe olarak kullanılıyor. Bir metafor olarak kullanılıyor. Dönemin iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi, abi işte şöyle oldu, böyle oldu, her şey çok kötü falan, ne olur bir şeyler yap falan. Ne yapayım, özür dilerim. Dilerim çünkü benim Trabzon seyircisiyle ya da Trabzonsporlularla nasıl bir çelişkim olabilir ki? Ben aslında Beşiktaşlılık üzerinden bir övünç kendimce çıkarmaya gayret ediyorum. Tipik bir taraftar refleksi. Ama bir hakaret içerdiği kanaatinde değilim. Ama onlar öyle algılıyorsa o zaman bu benim hatam oluyor. Hı hı. İkinci bir paylaşımda bulundum ve söyledim. Ama kabul edilmedi. İşte Beşiktaş'ın efendi duruşuna benim yeterince uygun davranmadığım gerekçesiyle de işime son verildi. Benim açımdan çok dramatik bir süreçtir. Çünkü linç ediliyorsunuz sosyal medyada ve bu linci de Beşiktaş kulübü yönetimi teyit ediyor yani. Bunu linç edebilirsiniz, bu kötü bir insan diye. Çocuklarımın korktuğu bir dönemdir. O tehditlerden ve küfürlerden. Benim de kendimi çok değersiz hissettiğim bir dönemdir. Oysa benim için Beşiktaş çok büyük bir değer. Buna aracı olan, yani Rıdvan Akar ayrılırsa işler düzelir diyen mantığa kim sahipti bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki Beşiktaş yönetiminde bazı kişiler benim politik kimliğimden rahatsız olduklarını ifade etmişlerdi. Bazı kişiler de Trabzonspor'la, yani başta Şenol Güneş, düşünebiliyor musunuz? Şenol Güneş Beşiktaş'ın hocası, Şenol Güneş tesisi açılıyor. Adam yeni stat diye demek ki Şenol Güneş'i kastediyor gibi böyle analojilerle benim hedef gösterilmemi meşru kıldılar. Çok kırgın olduğum bir dönemdir. Kırgınlığımın temel nedeni de ben değilim. Yani bir taraftar olarak oho biz neler yaşadık. Hiç derdim değil ama aileme yaşattıklarını hiçbir zaman affetmeyeceğim.
Anladım. Son sorum. Futbol medyasının eril dili ve spor camiasındaki cinsiyetçilikle alakalı yorumunuz ve güncel duruşunuz nedir? Öğrenebilir miyim?
Beşiktaş İletişim Direktörü olduğum dönemde bu konuyu kendisine dert edilmiş olan kadın dernekleriyle istişarelerde bulunduk. Bu futboldaki kullanılan eril dilin değiştirilmesi konusunda bir ortak kampanya yapalım diye. Ben Beşiktaş yönetimiyle istişare ederek ama öncelikle kendim böyle bir dile karşı olduğum için kullanmadığımı demiyorum. Yani bir taraftar olarak kullanmışlığım var ama bu söylem ve dilin kendisi de büyük bir sorun olduğunu biliyorum. Beşiktaş yönetiminden de icazet alarak kadın dernekleriyle yaptığım toplantıda bizim böyle bir metne imza atıp statlarımızda da ve spor salonlarımızda da bu dilin kullanılmamasına yönelik taraftarımıza bir kampanya düzenleyeceğimizin garantisini verdim. Kendilerinden ricam şuydu: bu tekil olarak sadece Beşiktaşlar tarafından sürdürülegelen bir şey olamaz. Çünkü gerçekten de öyledir. Yani bilmiyorum tribüne hiç gittiniz mi ama siz o dili kullanmayarak bir tezahürat yaptığınızda karşınızdaki size küfrediyorsa ve orada da 35-40 bin kişi varsa o ister istemez bir tezahürat başlatıyor ve karşı tarafın size ettiği küfürleri ona iade ediyor. bu çok kaçınılmaz bir şey. Bir halet-i ruhiye. Çünkü tribün heterojen bir yerdir. Yani hakikaten bu ciddi bir eğitim meselesi. Çünkü gündelik hayatta, yani evde, sokakta, iş yerinde, gündelik ilişkilerinde o eril dili kullanan insanları hop bir dakika burada kullanma dediğinizde aslında en çok kullandıkları yeri bundan, buna yönelik bir engelleme yapıyorsunuz. Dolayısıyla ben bunun mümkün olduğu kadar yaygınlaşması konusunda kendilerine öneride bulundum. Söylediğimiz şey şuydu, yani Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a gidin. Beşiktaş bunu kabul etti deyin, çünkü o bir şeydir, bir PR değeri olan bir şey olduğu için muhataplarınız onlar istediyse yapıyorsa bakalım biz falan diyebilirler. Ama bu ne kadar çok çarpan etkisiyle artarsa o kadar etkili olabilecek bir kampanya. Yoksa bizim Beşiktaşlıları tekil olarak böyle bir kampanya içerisinde tutmamız yönetimsel olarak bir şey olabilir, bir genel doğru olabilir ama fiili olarak uygulanmadığında da zaten siz boşa ve açığa düşmüş olursunuz. Ne yazık ki olmadı. Size şunu söyleyebilirim. Burada, yani burada bir paradoks var. Bu paradoks bir tarihsel geçmişe ve geleneğe dayanıyor. Yani 50'lerin, 40'ların maç seyreden insanlarını gördüğünüzde büyük bir hayretle bakıyorsunuz. Çünkü hepsi gravatla, hepsi döpiyesle gelmişler o maçı izlemeye. Orada bırakın küfür etmeyi, orada hani ters bir şey söylemeniz bile olanaklı değil. Herkes son derece efendi. Ama yıllar içerisinde bu toplumsal çözülmenin paralelinde tribüne de yansıyan bir sorun. Ve ister istemez bu sadece hani eril olanı da etkilemeyen bir şey. Bu bir söylem, bu bir kültür. Hatırlarsanız bir dönem küfürler nedeniyle statlar kapatılıyordu. Yani siz çok küfür ediyorsanız, hı hı, tüm stad olarak stadı kapatıyorlardı. Ve çocuklara ve kadınlara açıyorlardı bila bedel. Buradaki temel çelişki cezanın kadın ve çocuklara açılması gibi bir komik bir dilemmaya dayanıyordu. Yani ancak kadınlar ve çocuklar maçı bila bedel bir ceza olduğunda mı seyrederler?
Ya da işte seyircisiz deniyor ama kadınlar ve çocuklar var. Yani evet, bir yokluk da, evet, yükleme.
Onun şerhini bir kenara koyarak söylüyorum. Bizim Beşiktaş tribününde çok ciddi bir kadın potansiyelimiz vardır. Ve kadınlar o maça gittiklerinde ve tribünü oluşturduklarında tezahürata başladılar. Biz de dışarıda ya da evimizde maçı izliyoruz. Tezahürat bizim bildiğimiz tezahürat. Farklı bir şey söylemiyorlar. Ve Beşiktaş o maçta küfür edildiği için 125 bin lira para cezasına çarptırıldı. Bunu bir meşruiyet üzerinden söylemiyorum. Bunu sadece o eril dilin aslında o tribüne gelen herkese şu veya bu şekilde bulaştığı ve onları etkilediği bağlamında söylüyorum. Ben bugünden yarına bu dilin değişebileceği konusunda da herhangi bir iyi bir beklentiye de sahip değilim.
Peki cinsiyetçi bir slogan atılmaya başlanıyor. Siz katılıyor musunuz buna tribündeyken?
Evet. Yani dürüst olmam gerekir. Bunu dinleyecek insanlar ve birçoğu da Beşiktaşlılar. Benim şöyle bir genel algım var. Küfür etmiyorum. Yani küfüre kadar ki kısmı söylüyorum. Küfür başladığında susuyorum. Ve sonra tezahürata devam ediyorum. Küfür başladığında yine susuyorum. Yani kişisel olarak geliştirdiğim refleks bu. Dolayısıyla küfür etmiyorum ama tezahürata katılıyorum.
Kendimi bipliyorum gibi bir şey oldu.
Adeta azizim. Adeta.
Anladım. Çok çok teşekkürler. Benim şimdilik sorularım bu kadar. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim çağırdığınız için.
Yayınlanması kaydıyla'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.